Ayrım 9. Mümin, Kafir. Necip Fazıl Kısakürek. Sayfa 114. Hazreti Ömer, görünüşte iyi ve rahat yaşayan insanlara neyle meşgul olduklarını sorar ve uğraşacak bir işi olmadığını söyleyenlere şu cevabı verirdi: "Yazık, nazarımda bütün itibarınızı kaybettiniz." Ve ilave ederdi: "Herhangi bir işle meşgul olmak, oturmaktan veya dinlenmekten hayırlıdır." Böyleyken, İslam'ın iş ve parazitlik hakkındaki ölçüsü buyken, Hazreti Ömer Medine'ye birkaç mil mesafede bir yere gidiyor. Uzaklarda hüngür hüngür ağlayan üç çocukla çevrili bir kadın görüyor. Kadın bir tencereyi karıştırmakta, bir şeyler pişirmektedir. İnsanlar hakkındaki büyük tabirinden çok daha büyük Hazreti Ömer, kadına çocukların niçin ağladığını soruyor. Çünkü anaları onlara 2 günden beri yemek verememiştir. Çaresi kalmayınca da tencereye su koyarak un kaynatıyormuş gibi taklit yapmaktan ve böylece çocukları oyalamaktan gayri elinden bir şey gelmez olmuştur. Hazreti Ömer hemen Medine'ye gidiyor. Taşıyabileceği kadar un, yağ, hurma alarak bunları sırtına vuruyor ve aynı yere dönüyor. Halifeyi arkasından takip eden kölesi yalvarıyor: "Müsaade et de ben taşıyayım." "Hayır, kıyamet günü benim yüküme ortak olacak değilsin." Hazreti Ömer kadının yanına geliyor, gıdaları teslim ediyor. Kadının neşe ve saadet uçuşunu mahzun gözlerle seyrediyor. Ateşin yakılmasını bizzat üzerine alıyor. Yemek bittikten ve çocuklar artık gözleri kuru oynamaya başladıktan sonra anaları ellerini açıp da gönlünün içinden şu çığlığı koparıyor: "Allah sana mükafatını versin. Ömer'in oturduğu makama sen layıksın, o değil." Ve Hazreti Ömer, Ömer'in kendisi olduğunu söylemeden, inci gibi gözyaşlarıyla süslü gözler ve gözlerinde gölge gölge düşüncelerle Medine'ye dönüyor. Böyleyken, evet, ey bütün insanlık, böyleyken. Hazreti Ömer'in Ebu Musa'ül Eşari'ye gönderdiği nameden: "Kaza, adaletin icrası, muhkem bir farzdır ve herkese uyulacak bir sünnettir. Senin karşında, meclisinde ve adalet huzurunda birbirine müsavi olmayacak hiç kimse bulunmasın. Zayıflar, adaletten ümitsizliğe düşmesin. Kuvvetliler, senden taraflılık ummasın. İddia eden, ispat etmeye mecburdur. İnkar eden, yemine davet olunur. Sulh, caiz ve makbuldür. El verir ki haram olan bir şeyi helal gösteren yahut bir helali haram kılan bir sulh olmasın. Bu şartlar altında hükümleri her zaman inceden inceye ele almak ve daima hakka dönmekte serbest bulunmak güzeldir. Kitap ve sünnette bulamadığın noktalar üzerinde idrak ve vicdanına başvur. Birbirine benzeyen ve uyan şeylere dikkat et ve aralarında bir kıyas yap. Bir kimse delil göstermek isterse ona zaman ve imkan bağışla. Verilen zaman içinde beklediğin delilleri getirirse hakkını ver. Yoksa davasını düşür. Her Müslüman adalet ehliyetinin bütününe maliktir. Tek yalan yere şahitlikten, vesayet ve veraset işlerinde suistimalden ve buna benzer işlerden mahkum olmuş bulunmasın. Böyleyken, İslam hukuku hakkın ta kendisiyken, selim akıl bütün zaman boyunca nereye başvurmuşsa şu hakikatlerden başka bir şey bulamamış ve nereye başvursa bulamayacakken, İranlılarla Müslümanların cenginde İran Şehinşahı Çin Hakanı'ndan yardım istemişti. Çinlilerin sözde semavi hükümdarı İslam ordusunun ruhu hakkında bazı tahkiklere girişti. Onların kırılmaz azmini, bükülmez iradesini anladı ve Şehinşah'a şu haberi gönderdi: "Müslümanlarla boy ölçüşmek semeresiz bir iştir." Ve bu muharebelerden birinde bir İranlı kumandan cenk sahnesinden kaçmaya mecbur olmuştu. Fakat İranlı başbuğ tarafından yakalanarak mahkeme huzuruna sürülmek istendi. İranlı kumandan başbuğuna şöyle cevap verdi: "Okunu istedi, aldı. adelelerini sünger gibi şişiren bir kuvvetle gerdi. Biraz ilerideki bir taşa nişan alarak attı. Taş parça parça oldu ve sanık kumandan bu manzarayı takdirle seyredenler arasındaki başbuğuna dönüp haykırdı. İşte benim bu elim, bu kuvvetim ve bu ok Müslümanlara tesir etmediğine göre bunun manası Allah'ın onlarla beraber olduğudur ve öyleyse onlarla harp etmekte ümit olmadığıdır. Böyleyken İslam'ın İslam olmayanlara karşı dış görünüşü böyleyken, bu dış görünüşün içini ve dışını kimlerin ve nasıl lekelediği başlıca meseleyken, Hazreti Ömer Nur Yatağı Medine'nin bir caddesinden geçerken kalabalıklar içinden herhangi bir adam bağırdı. Ya Ömer, memurlarının hareket tarzını çerçeveleyen birkaç kanun ve ölçü koyduğun için yarın Allah'ın gazabından kurtulacağını umuyor musun? Haberin var mı ki Mısır'daki amirlerden Ayyad bin Ghanem ipekli elbiseler giymekte ve kapısında nöbetçiler kullanmaktadır? Hazreti Ömer hemen Mısır'a bir memurunu gönderdi ve ona Ayyad'ı ne şekilde bulursa öylece alıp getirmesini emretti. Memur Mısır'a varınca gerçekten Ayyad'ı ipekli elbiseler içinde ve muhafızlar arasında buldu. Onu öylece alıp Medine'ye götürdü. Hazreti Ömer Ayyad'ı görür görmez sırtındaki ipekli elbisesini çıkarttırdı. Ona kıldan örülmüş sert bir aba gösterdi ve onu bundan böyle çölde bir sürü koyun gütmekle vazifelendirdi. Ayyad'ın bu vazifeyi ölümden daha ağır bulduğunu görünce de şu cevabı verdi. Niçin bu işi kendine layık görmüyorsun? Baban, bir çoban olduğu için kendisine Ghanem adını almadı mı? Ayyad artık ölünceye kadar doğruluktan ve uygunluktan ayrılmadı. Böyleyken. Devrindeki meşhur kıtlık içinde Hazreti Ömer et, balık, yağ gibi şeylerden hiçbirini yemedi ve daima şöyle dua etti. Rabbim, benim günahlarım yüzünden Muhammed ümmetini mahvetme. Ve Eslem şu sözüyle Hazreti Ömer'in kıtlık zamanında çektiği çileyi gösteriyor. Eğer kıtlığın tesiri hafiflememiş olsaydı Ömer yoksulların halinden duyduğu tesirle mutlaka ölürdü. Böyleyken Hazreti Ömer hutbede topluluğa sordu. Eğer kötü yola düşecek olursam, nefsani ihtiraslar içinde boğulup gidersem bana ne yaparsınız? Biri ayağa kalktı. Seni kılıcımızla doğrulturuz. Reisler reisi bu adamı denedi. Bu sözü benim hakkımda mı söylüyorsun? Benim hakkımda böyle bir söz söylemeye nasıl cüret edebiliyorsun? Adam sadece gerçek ve halis Müslüman cevap verdi. Evet, bu sözleri senin hakkında söylüyorum. O zaman mukaddes emanetin devlet reisi heyeti içinde en büyük koruyucusu derin, namütenahi derin ve ılık gözlerini yükseklere kaldırdı. Hakk'a şükürler olsun ki eğer yanlış ve kötü yola sapacak olursam bu milletin içinde beni kılıçla doğrultacak insanlar vardır. Böyleyken. İşte Hazreti Ömer zamanında Müslümanların Müslüman olmayan tebaasına tatbik edilen ölçü. Bir şehrin fethinde imzalanan muahededen bir madde. İhtiyarlar çalışamayacak hale gelir. Bir kazaya uğrar yahut mallarını kaybederler de yardıma muhtaç vaziyete düşerlerse cizyeden affedilirler. Ve Müslümanların memleketlerinde kaldıkları kadar onların yardım altına girerler. Fakat başka bir memlekete hicret edecek olurlarsa Müslümanlardan yardım borcu kalkar. Hazreti Ömer bir gün sadaka isteyen bir ihtiyara rastladı. Bir zımmi Müslümanların idaresi altında Müslümanlık dışı bir tebaa sordu. Niçin dileniyorsun? Cevap aldı. Cizye verdim. Bütün malım mülküm gitti. Cizye verecek hiçbir kazanca malik değilim. Hazreti Ömer ihtiyarı peşine taktı. Müslüman cemaatinin hazinesine Beytülmal'e götürdü. Ona bir tahsisat bağladı. Sonra etrafına dönüp hitap etti. Genç, verimli ve kuvvetliyken bunların çalışmalarından faydalanıp ihtiyarladıkları zaman onları sokağa atmak hakkına malik değiliz. Böyleyken 1300 sene evvel Hazreti Ebubekir'in İslam ordusuna emri. Hıyanet yok, gadretmek yok, tecavüz etmek yok, kimsenin uzuvlarını kesmek, işkence etmek yok. Çocukları, ihtiyarları, kadınları öldürmek yok. Hurma ağaçlarını kesip yakmak yok. Yemiş veren ağaçlara dokunmak yok. Koyun, inek, deve gibi hayvanları gıdadan başka bir gayeyle kesmek yok. Yolda rastlayacağınız manastırlarına çekilmiş insanlara ilişmek yok. Asker topluluklarına 10 bin sene sonraki medeniyetlerin bile daha üstününü telkin edemeyeceği bu nizam ve gaye ruhu İslam'ın ta içinden doğarken, böyleyken. Irak'ın fethinden sonra birçok İslam büyüğü Müslüman olmayan kadınlarla evlendi. Hazreti Ömer yüksek dereceli arkadaşlarından birine bir mektup yollayarak bu vaziyetten hiç hoşlanmadığını bildirdi. Yüksek dereceli dostu ondan sordu. Bu mütalaa sadece şahsi midir yoksa dini bir esasa mı bağlıdır? Hazreti Ömer sadece şahsi bir mütalaa cevabını verdi ve dini esasların yasak ettiği bir şey olmasa da imanla pırıldayan bir kalbe yakışmayacak bir iş diye fikir yürütmedi. Ve hemen dinin mutlak kanunlarından başka hiç kimseye baş eğmemek hürriyetinin ne kadar Müslümanlığa ait bir haslet olduğu hikmetini canlandıran şu harikulade karşılığı aldı. Senin şahsi mütalaalarınla hareket etmek için kendimizde bir zaruret duymuyoruz. Böyleyken. Allah'ın bütün yeryüzünü ayaklarının altına, bütün gökyüzünü de başının üstüne çekip kendisine topyekün bağışladığı peygamberler peygamberinin, Ebu Bekir benden ve ben Ebu Bekir'denim ve Ebu Bekir dünyada ve ahirette kardeşimdir buyurduğu büyük insan Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir müminlerin başına geçince Üsame'nin kumandasındaki İslam ordusuna Şam'a doğru yürüyüş emrini verdi. Ordu kumandanıyla beraber peygamberler peygamberinin emriyle hazırlanmıştı. Üsame Allah Resulü'nün irtihalinden sonra birdenbire Medine'yi bırakmanın doğru olmadığı, İslam düşmanlarının bu vaziyetten faydalanarak belki bir teşebbüse girişmeleri ihtimali bulunduğu üzerinde bir fikir yürüttü. Hazreti Ebu Bekir ise Üsame'nin bu fikrini bildiren Hazreti Ömer'e şöyle dedi. Üzerime köpekler, kurtlar saldıracak olsa yine Üsame'yi gönderirim. Allah Resulü'nün emri budur. Tek başıma kalacak olsam yine Üsame'yi gönderirim. Bundan sonra genç Üsame'nin kumandanlıktan değiştirilmesini isteyenlere de peygamber tarafından tayin edilenin azlini benden mi istiyorsunuz? Cevabını veren Hazreti Ebu Bekir, ordunun hareketi günü Üsame'nin karargahına kadar giderek orduyu uğurladı. Üsame ile arkadaşları geyik bacaklı Arap atları üzerinde yol alırken devlet reisi yaya gidiyordu. Üsame atından indi. Onu devlet reisine takdim etmek istedi. Kabul eden olmadı. Etraftan koşuşup İslam topluluğunun en yüksek başına teker teker atlarını vermek istediler. Yine kabul eden olmadı. Hazreti Ebu Bekir yalnız şu karşılığı verdi. Bırakın ayaklarım bir saat boyunca olsun Allah yolunda tozlansın. Biraz evvel İslam ordusu kumandanının gençliğini ve asaletsizliğini bahane ederek değiştirilmesini isteyenler bu levha karşısında bağlı oldukları imanın her istikameti kuşatan bütünlüğünü bir kere daha anladılar. Böyleyken Hazreti Ebu Bekir hastadır. Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre soğuk havada yıkanmış ve kendisini üşütmüştür. Fakat onun zaten gayet nahif ve narin olan bedenini en çok sarsan ruhundaki ayrılık yarasıdır. Kainatın fahrinden ayrı düşmüş olmak yarası. Hastalık gittikçe arttı ve Hazreti Ebu Bekir imamet vazifesini Hazreti Ömer'e bıraktı. Demek ki kendi yerine Hazreti Ömer'i namzet gösteriyordu. Nitekim bu arada sahabilerin büyüklerinden biriyle şöyle görüştü. Ömer hakkında ne fikirdesin? Bana benden daha iyi bilmediğin bir şey sormuyorsun. Öyle olsun. Sen ne düşündüğünü söyle. Ömer kendisi hakkındaki kanaatinden daha iyidir. Bir başka sahabiden şu karşılığı aldı. Ömer'in içi dışından daha iyidir. Aramızda onun bir eşi yoktur. Bir başkasının cevabı, senden sonra ondan daha iyisi olamaz. Fakat bir sahabi itiraz etti. Allah sana Ömer'i niçin seçtin derse ne cevap vereceksin? Ömer'in bize gösterdiği şiddeti görmüyor musun? Hazreti Ebubekir sadakat ve bağlılık heykeli yatağındaydı. Teessürle haykırdı. Beni örtünüz. Örttüler. İtiraz edene baktı. Beni Allah'ın adına dayanarak korkutmak mı istiyorsunuz? Ben Allah'ıma kavuştuğum zaman şu cevabı vereceğim. Rabbim, kullarının işini aralarında en hayırlı olana bıraktım. Siz de herkese bunu böyle anlatın. Böyleyken. İslam'da mutlak kutsiyet yalnız Allah'a mahsustur. Hiçbir maddi vasıtaya bu inceliği bozacak bir hürmet ve kutsiyet izafesi mümkün değildir. Bir gün Hazreti Ömer, Hacerül Esved'in karşısında durdu ve sırf bu inceliği belirtmek için şöyle dedi. Biliyorum ki bir taş parçasının elinden ne bir zarar gelebilir ne de bir fayda. Resuller Resulü'nün cihat için altında arkadaşlarından biat aldığı meşhur ağaçta sonraları fazla bir hürmet görmeye başlayınca derhal Hazreti Ömer tarafından kestirildi. Ve yine bir gün Hazreti Ömer herkesin belli başlı bir mescide fazla şitap göstermesi vesilesiyle şöyle dedi. İsrailoğullarının helak ve izmihlallerine sebep peygamberlerine ait hatıraları mabetleştirmeleridir. İşte dindeki saffet ve asliyete en sinsi mübalağa yolundan musallat olan hurafe felaketi ve bunu önleyen büyük idrak selameti. Böyleyken. Hazreti Ömer annesinin kucağında ağlayan bir çocuk gördü. Anneye çocuğunu oyalamasını söyledi ve uzaklaştı. Biraz sonra aynı yere döndüğü zaman çocuğun yine ağladığına şahit oldu. Çocuğunuza acımıyor musunuz? Niçin onu susturmuyorsunuz? Hakikati bilseydiniz beni suçlamazdınız. Ömer, emzikli çocuklara tahsisat verilmesini yasak etti. Bu yüzden çocuğumu doyuramıyorum. Hazreti Ömer, gözleri yerde, geriye dönerken kendi kendisine hitap etti. Ömer, kim bilir senin bu hareketin yüzünden kaç çocuk öldü? Ve çocuklara ait tahsisatın hemen verilmesini emretti. Yine Hazreti Ömer, gözlerini kaybettiği için vazifesine gelemeyen ve sağ elini Mü'te cenginde feda ettiği için işini başaramayan iki sahabiye devlet hazinesinden maaşlı birer yardımcı tayin etti. Böyleyken. Bir ayet okunuyordu. Meali, ey iman edenler! Siz kendinize bakınız. Siz hidayet yolunu tutarsanız dalalete düşenlerden size bir zarar gelmez. Hazreti Ebubekir söylüyor. Allah'ın Resulü bu ayeti okuduktan sonra şöyle dediler. Bir millet dalalet yoluna sapanları yalnız dalalet sahiplerine inhisar etmez. Bütün o topluluğa şamil olur. Böyleyken. Hazreti Ebubekir İslam ordusunu toplamakta, her tarafa haberciler üşüşmüş, Medine gelen askerlerle dolup taşmaya başlamıştır. Hazreti Ebubekir bu manzara karşısında heyecanla ellerini ulvilikler alemine kaldırdı. Ya Rabbi, bunlara sabır ihsan et, bunları teyidine mazhar et, bunları düşmanlara ezdirme. Ve orduyu uğurlarken baş buğularına şöyle dedi. Bu vazifeyi sana, seni tecrübe ve imtihan etmek için veriyorum. İyi iş görürsen seni memuriyetinde tutar ve yükseltirim. Yoksa seni hemen işinin başından alırım. Allah'tan kork. O senin içini de dışını da görüyor. Allah'a en yakın insanlar ona işleriyle yaklaşanlardır. Sana ancak Halid'i tayin edebileceğim bir iş verdim. Cahiliyet gururundan sakın. Allah bu gururu, bununla gururlananları sevmez. Askerlerinle arkadaş ol. Bu arkadaşlığı koru. Onlara hayırdan bahset. Onlara hayır vaat et. Askerlerine öğüt verdiğin zaman nasihatlerin özlü olsun. Her şeyden evvel kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı salah bulsun. Yanına düşman elçileri geldiği zaman onlara ikram et. Onlara en iyi tarzda davran. Fakat elçileri yanında fazla tutma ki askerlerinin halini anlamadan gitsinler. Onlara ordunu gösterecek olursan zayıf noktalarını gözden kaçırmazlar. Onları en güzide, en ihtişamlı askerlerin arasında kabul et. Senden başkalarının elçilerle konuşmasına izin verme. Sen bizzat onların maksadını anlamaya çalış. Bir orduya, bir başbuğa, milli bir hareket başındaki selahiyet sahibine bundan daha ince bir yol gösterilmemişken, böyleyken. 9. ayrımın sonu, sayfa 126.